Ayrım 23, sayfa 119. İş bölümü, toplumsal birlik ve çatışma. İş bölümü, toplumların yapısını doğal olarak iş bölümünün belirlediği bir süreçle, mekanik dayanışma durumundan organik dayanışma durumuna geçtiği bir tarihsel evrim teorisi geliştirmektedir. Durkheim, bu yapıtının ilk baskısına ön sözde, İş bölümünün kökenlerinin bireysel dayanışmanın toplumsal dayanışmayla ilişkisiyle sıkı sıkıya bağlı olduğuna dikkat çekmektedir. Birey bir yandan daha özerk hale gelirken niçin topluma daha fazla bağımlı olsun? İnsan aynı anda nasıl hem daha çok birey haline gelirken hem de daha fazla dayanışma içinde olabilir? Bu iki hareket çelişkili görünmekle birlikte kesinlikle birbirine paralel gelişir. Bu görünüşteki zıtlığı çözen şey, iş bölümünün durmadan büyüyerek gelişmesinden dolayı toplumsal dayanışmanın bir dönüşüme uğramasıdır. İş bölümünün toplumsal dayanışmayla ilişkisi ahlaki temelde kavranmaktadır. Çünkü onun varlığı, özgül maddi ihtiyaçları karşılıyor olmasına rağmen, dostluk ve cemaat ilişkileriyle yakından bağlantılıdır. Durkheim, iş bölümünün gerçek işlevinin iki ya da daha fazla insan arasında bir dayanışma duygusu yaratmak olduğunu yazar. Toplumsal dayanışmanın mekanik biçimleri öz olarak sanayi öncesi biçiminde açıklanırken, toplumsal örgütlenme pek farklılaşmamış biçimde işlevlerin, benzerliklerin ve ortak bir bilincin benzerliğiyle karakterize edilmiştir. Toplumsal örgütlenmenin morfolojik yapısı, koordine edilmiş ve merkezi bir otoriteye, karşılıklı bağımlılığın ve toplumsal bağların zayıf olmasına, nüfus oranının düşüklüğüne, maddi ve ahlaki yoğunluğa tabi olan farklı unsurlardan oluşan parçalı bir nitelik taşır. Kolektif duygular ve inançlar egemendir. Bireysel bilinç ender olarak gözlenebilir. Toplumsal olan ile dinsel olan o ölçüde birleşmiştir ki, dinsel fikirler bütün toplumu kuşatmış durumdadır. Yasalar baskıcı, cezalandırıcı ve yaygın bir nitelikte olup, uzmanlaşmış kurumlarla değil, bütün topluma uygulanır. İlkel toplumlarda, hukuk tamamen cezalandırıcı bir nitelik taşır. Adalet dağıtan insanların bir araya gelmesidir. Parantez Durkheim 1964 sayfa 37-38 56-76. Durkheim'ın mekanik dayanışma anlayışının özü, çoğul zamirini olumlu anlamda kullanan bir pasajda oldukça iyi biçimde özetlenmektedir. Biz suçun bastırılmasını arzu ettiğimiz zaman, kişisel olarak bizim öcümüzü almayı değil, karmaşık biçimde az ya da çok bizim dışımızda ve üstümüzde olduğunu hissettiğimiz kutsal bir şeyin öcünü almayı arzularız. Parantez Durkheim 1964 sayfa 100. Mekanik dayanışma, bireyi doğrudan ve uyumlu biçimde toplumla bağlayan bir benzerlikler yapısı olarak açıklanmakta. Böylece bireysel eylem daima kendiliğinden inisiyatifsiz ve kolektif bir kimliğe bürünmektedir. Buna karşılık organik dayanışmanın temeli iş bölümü ve toplumsal farklılaşmadır. Toplumsal yapı ileri düzeyde bir karşılıklı bağımlılık, sanayinin gelişmesi, yüksek nüfus oranı, ahlaki ve maddi yoğunlukla karakterize edilmiştir. Toplumsal benzerlik aracılığıyla sağlanan dayanışmanın yerini, farklılıkla ve toplumsal bağların kuvvetlendirilmesiyle sağlanan dayanışma almıştır. Birey artık bütünüyle kolektif bilincin kıskacında değildir. Daha fazla bireysellik ve kişilik sergilemektedir. Bu durumda kolektifin orada özel işlevlerin, düzenleyemediği işlevlerin yerleştirilebilmesi için bireysel bilincin bir öğesine açık yer bırakması zorunlu olmaktadır. Bu bölge ne kadar geniş olursa, bu dayanışmadan kaynaklanan birlik de o kadar güçlü olur. Tek tek herkes, iş daha fazla bölündükçe topluma çok daha kesin bir biçimde bağımlı hale gelir. Öbür yandan her birinin faaliyeti de daha fazla uzmanlaşmayla birlikte çok daha kişisel olmaktadır. İnisiyatif ve bireysellik, kolektif harekete yetenekli, öğelerinin her birisinin daha fazla hareket özgürlüğüne sahip olduğu bir toplum yaratmaktadır. Durkheim bu dayanışma biçimini her organın kendine göre özel fizyonomisi, özerkliği olan organizmanın birliğinin parçaların bireyselleşmesi belirginleştikçe arttığı üst hayvanların dayanışmasıyla karşılaştırır. Parantez Durkheim 1964 sayfa 131. Bu yüzden organik dayanışma terimi çeşitli parçalar arasındaki ilişkilerin birleştirdiği farklılaşmış ve uzmanlaşmış işlevlerden oluşan bir sistemi anlatır. Birey onu oluşturan parçalara bağlı olduğu için topluma bağlıdır. Hukuk telafi edici ve işbirliğine yöneliktir. Toplumsal normlar hepsi de idari mahkemeler ve özerk yargıçlar gibi uzmanlaşmış organlara dayanarak işleyen medeni hukuk, ticaret hukuku, yönetim hukuku ve anayasa hukuku şeklinde kollara ayrılan hukuksal kuralları yaratır. Baskıcı hukuk, kolektif bilincin merkezine, kalbine denk düşerken, telafi edici hukuk, daha az merkezi ve daha yaygındır. Parantez, Durkheim, 1964, sayfa 112. Durkheim'ın iş bölümünde en çok odaklandığı nokta, bir toplumsal düzenden başka bir düzene geçişin doğurduğu toplumsal problemleriyle bireyleri birbirine ve genel olarak topluma bağlayan toplumsal bağların niteliğiydi. Durkheim, iş bölümünün ekonomik bir kurum olmakla sınırlı kalmadığını, pratik işleyişinde toplumsal çözülmeye yol açma ve ahlaki düzensizlik gibi bir sonuç doğurmasına rağmen toplumsal dayanışmayla zorunlu ilişkisi bakımından sosyolojik ve ahlaki bir içerik taşıdığını kabul etmesi nedeniyle Comte'u övüyor. Özel olarak da Herbert Spencer'ın bireyci iş bölümü anlayışını ve onun uzmanlaşma mekanizmasının kendi haline bırakılsa bütünün birliğini sağlayacağı doğrultusundaki argümanını eleştiriyordu. Durkheim, atomistik bireyciliğinin her sözleşme ilişkisinin hem üçüncü tarafları hem de ilişkiyi düzenleyen mevcut toplumsal normları kapsadığını kavrayamaması nedeniyle Spencer'ın sözleşmeye dayalı toplum teorisini reddetmişti. Durkheim'a göre evrenselleştirici ahlaki normlar olmayınca bilimin ve ahlakın ilerlemesi mutlaka anomiyle, ahlaki bir boşlukla sonuçlanmak zorundadır. Toplumların mekanik dayanışma biçimlerinden organik dayanışma biçimlerine doğru evrilmesi, Spencer'ın öngördüğü uyumlu toplumsal farklılaşmadan ziyade, süreç eğer bir ahlaki inançlar konsensüsüyle düzenlenmemiş olarak kalırsa, aşırı ahlaki düzensizlik ve egoizmle sonuçlanacaktır. Durkheim, Comte'a karşı bu ahlaki boşluğun iş bölümünün içkin doğasından değil, iş bölümünü düzenleyen ahlaki bir konsensüsün olmamasından kaynaklandığı görüşündeydi. İşin bölünmesi normal olarak toplumsal dayanışma, toplumsal karşılıklılık ve ortak ahlaki değerleri yaratmakta. Bunlar da sanayinin ve genel olarak toplum yaşamının çeşitli bölümlerini düzenlemektedir. Organik dayanışma, sadece Durkheim'ın anormal biçimler diye adlandırdığı çıkarların parçalanması yüzünden bozulabilirdi. Durkheim'da anormal kavramı öz olarak modern sanayi için ekonomik kriz ve sınıfsal çatışmada örneklenen iş bölümünün kapitalist biçimleri için kullanılmaktadır. Durkheim, toplumsal eşitsizliğin anormal biçimin başlıca kaynağı olduğunu saptıyor. Dışsal eşitsizliğin, toplumsal statüyle uyum içinde hareket etmeyi sağlayan doğal yeteneği artık harekete geçiremediği için organik dayanışmayı tehdit etmek gibi bir sonuç doğurduğunu düşünüyordu. Ona göre normal bir üretim tarzı, bir kurumda her çalışanın işinin işlevsel düzeyde koordine edilip birliğin sağlanmış olduğu bir biçimdi. Burada önemli olan nokta, Durkheim'ın normal koşullar dikkate alındığında organik dayanışmanın kendi kendini düzenleyici bir özellik taşıdığı, oysa anormal biçimlerin egemen olması halinde toplumsal düzenin açıkça tehdit altında bulunduğu şeklindeki varsayımıdır. Bununla birlikte sistem içinde yapısal istikrarsızlıktan daha fazlası görülmektedir. Durkheim, toplumsal krizin özünde ahlaki bir nitelik taşıdığı konusunda Saint-Simon'la aynı düşünceyi paylaşmasına rağmen, Comte'un tek yönlü insan doğası görüşünü, insanlığın temelde doymak bilmez iştahı nedeniyle denetlenmeye ihtiyaç duyduğunu da kabul etmekteydi. Nitekim iş bölümü ile intiharda kendi anomi teorisini, aralarında önemli bir farklılık bulunmasına rağmen normsuzluğu açıkça Hobbes'cu terimlerle formüle etmiştir. Bencilliğin toplum teorisindeki işlevi 18. ve 19. yüzyıllar boyunca Hobbes'taki kapitalist girişim ile değerler lehine, feodal kalıntıların ve ideolojinin eleştirildiği polemik yaklaşımdan, Comte ve Durkheim'daki ahlaki değerlendirici ve olumsuz bakış açısına doğru bir değişim göstermiştir. Bencillik kavramında somutlaşmış olan kapitalist değerlerin yüceltilmesi, 18. yüzyıl sonu düşünürlerinin yazılarında giderek tartışmalı bir niteliğe bürünen insan doğasının tek yönlü biçimde karakterize edilmesini gerekli kılıyordu. Örneğin Adam Smith, bencilliği ve diğerkamlığı (parantez altruizm) insan doğasının iki ayrı bileşeni şeklinde yorumlamış, ulusların zenginliğinde bencilliği ahlaki duygular teorisinde (parantez 1759) ise diğerkamlığı yani sempatiyi ele almıştı. Akademik araştırmalarda bu kutupları birleşik bir bütün halinde birleştirememekten kaynaklanan ve Adam Smith problemi diye adlandırılan şeye yol açan bir ayrımdı bu. Ne var ki tutucu ve evrensel bir ön kabul olarak bencillik ancak 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başlarında onu toplumsal bağların çözülmesinin kaynağı olarak gören Burke ve Comte'un çalışmalarında geliştirilmektedir. Durkheim'ın modern toplumu, sonsuz özlemler hastalığı, yeniliklere, bilinmeyen hazlara, atsız duygulara hissedilen açlık ve sağlıklı bir disiplinin bulunmaması şeklinde tanımlanması ahlaki yargılayıcı bir nitelik taşır ve bencilliği çatışma ve normsuzlukla özdeşleştiren felsefi ve tutucu (parantez bilimsel olmayan) bir analizdir. Biyolojik kökenli insan doğası anlayışını sosyolojik bir düzenleme kavramıyla uyumlaştırma sorunu Durkheim'ın yapıtlarında sürekli görülmekte, özellikle onun sınıf çatışmasını ve intiharı konu alan çalışmalarında yoğunlaşmaktadır. İş bölümünde modern toplumun anomik ve normsuz durumu yaşamda düzensizliğin en belirgin biçimde görüldüğü alan olan ticaret ve sanayi ile bağlanmıştır. Yine de 19. yüzyıl sanayisine normsuz etiketini yapıştırmak pek inandırıcı görünmemektedir. Durkheim'ın sınıf çatışması ile sanayideki krizlerden organik dayanışmanın yerini alan anomik bir iş bölümünün sorumlu olduğunu iddia etmek amacıyla gösterdiği kanıtlar, kolaylıkla kapitalist denetime ve eşitsizliğe karşı olduklarını ifade eden özgür işçi sınıfı kurumlarında (parantez sendikalarla) ifadesini bulan işçi sınıfı dayanışmasının ve birliğinin kanıtları olarak da yorumlanabilir. 19. yüzyıl sanayi işçilerinin grevi, sapkın ve anormal bir toplumsal faaliyet biçiminden ziyade sağlıklı ve normal bir faaliyetti. Durkheim'ın sanayileşmeyi bu çerçevede yorumlaması bir ölçüde şaşırtıcıdır. Çünkü onun modern toplumda giderek artan bir organik dayanışma olduğu yönündeki argümanının temel savı, işbirliği ile karşılıklılığın, iş bölümünün gerçek işleyişinin asıl karakteristik sonuçları olduğunu akla getirmektedir. Aslında Durkheim'a göre Fransız devrimi ile aydınlanma felsefesinin doğurmuş olduğu bireyciliğin (parantez birey kültürü) değerleri organik dayanışmaya yönelen hareketin bir parçasını oluşturmaktadır. Bireyin merkezileşmiş bir otorite ve kültürden adım adım kurtulması, toplumsal bağların güçlendirilmesini (parantez zayıflatılmasını değil) içeriyordu. Bu doğrultuda bireycilik işteki çeşitlilikle doğru orantılı olarak ilerlemektedir ve mutlaka egoizmle özdeşleştirilmesi gerekmez. Çünkü toplumsal bağın çözülmesi yalnızca bireyciliğin belli bir biçiminden kaynaklanan bir şeydir. 19. yüzyıldaki işçi hareketi açıkça ücretli emek (parantez özgür ve piyasa güçlerine bağımlı olan emek) biçimindeki bireyciliği temsil ediyordu. Bu haliyle de kolektivizmle ve karşılıklılıkla işçi sınıfı toplulukları içinde toplumsal bağların güçlenmesiyle doğal olarak birleşmişti.